Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolunda...
Bugün 6 Şubat Salı saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresini tıklayarak radyo bandından şu an canlı yayınlarımızı, öncesindeki sesli haber ve programlarımızı dinleyebilirsiniz diyelim ve köşe başlarına, gündemimize geçelim. Evet, tam bir yıl oldu. 6 Şubat 2023'te 11 ili, toplamda 18 ilimizi etkileyen, 11 ilde ciddi yıkıma neden olan 53 binden fazla yurttaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan depremler arka arkaya. Dün bu 11 ilimizde anmalar gerçekleşti. Şu an dinlediğiniz ayrılık türküsü de dün gece yarısı o anmadan bir kayıt, Hatay'dan çekilen bir kayıt. 11 ilimizde dün gece insanlar uyumadılar. Saat 04.17'de tam hayat durdu ve o bölgedeki insanlar kayıplarını, yakınlarını, sadece o bölgede dememek lazım, tüm Türkiye aslında, hepimizin temas ettiği bir noktaydı muhakkak. Ya dostumuz, ya eşimiz, ya arkadaşımız, ya bir akrabamız, bölgenin insanı, bir şekilde temas ediyorduk. İnsanlar evleri yıkıldı. Çocuklarını, annelerini, babalarını, arkadaşlarını kaybettiler. Sadece bununla da değil, aynı zamanda hafızalarını bir şekilde kaybettiler. Çünkü özellikle Hatay, Maraş gibi illerde, özellikle Hatay'da çok ciddi bir yıkım oldu. Ve daha önce Hatay'a gidenler bugün gittiklerinde bambaşka bir Hatay görüyorlar. Birçok tarihi eserde, hatta tarihi binada yıkıldı. Tabii biz şimdi bu anmaları verirken bir yandan da bu sürecin bir hukuki, birçok bugün etkinlikler yapılıyor. Tüm Türkiye'deki okullarda saygı duruşunda duruldu bugün. Depremde hayatını kaybeden 53 bin, resmi rakamlara göre 53.537 insanımızı hatırladık, andık ve bu insanlarımızla ilgili... Diğer yandan hayatını kaybeden, göçen binalar bir yargı süreci işliyor ya da işlemeye çalışıyor. Bunu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'la konuşacağız. Şu son bir yılda neler olduğunu, neler yaşandığını kendisiyle konuşacağız. Şu an hattımızda galiba. Sayın Sağkan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Şimdi geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı ve yıkılan bina sayısını verdi. 38 bin ağır hasarlı bina sayısını verdi. Yani ben bu rakamları verip dinleyicileri de çok yormak istemiyorum ama 53.537 yurttaş hayatını kaybetti. 107 bin yurttaş yaralandı. 142 insan hala kayıp, bir yıldır bulunamıyor. Ve bunlarla ilgili de bir yargı süreci devam ediyor. Siz o bölgeye sık sık gittiniz. Hukuki anlamda oradaki depremzedelere yardımcı oldunuz. Hatta işte depremzedeler için hukuk rehberi diye bir kitapçık da çıkardınız. Neler yapılması, ne yapmanız gerekiyor diye oradaki insanları yönlendirmeye çalıştınız. Şu bir yılı siz özetler misiniz? Yargı anlamında, yargılamalar anlamında neler yaşandı?
Peki. Teşekkür ediyorum imkan verdiğiniz için öncelikle. Bu vesileyle sizin aracılığınızla da tekrar depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Büyük bir dayanışma göstererek deprem bölgesindeki yaraların sarılması için çaba gösteren tüm milletimize de şükranlarımızı sunmak istiyorum.
Evet.
Sizin de ifade ettiğiniz üzere biz depremin hemen akabinde öncelikle tabii ki insani ve vicdani olarak buradaki temel gıdaya erişim, barınma ihtiyaçları gibi temel unsurlara yoğunlaştık. Ancak aynı zamanda birer hukuk kurumuyuz. Hem barolarımız hem Türkiye Barolar Birliği. Bir taraftan da hukuki işlemleri hayata gerçekleştirmeye başladık. İlk olarak yaptığımız önemliydi. Biz 11 ilde hemen başsavcılıklara bir soruşturma başvurusu yaparak özellikle depremdeki yıkılan binalarda sorumluluğu olan tüm görevliler hakkında, yani bu sadece işte müteahhit binayı yapan kişi değil, aynı zamanda kontrol ve denetim mekanizmalarında bulunanlar, fenni mesullerinden belediye görevlilerine, valilik görevlilerine kadar bu kişilerle ilgili hızlı bir şekilde yurt dışına kaçmalarının önlenmesi bakımından tedbirlerin uygulanmasını ve mal varlıklarına da tedbir uygulanması taleplerinde bulunduk. Bunun önemini biliyorduk çünkü 99 depreminden aslında tecrübeliyiz.
Değil mi?
Bazıları, evet, bazıları tecrübe edinmiyorlar ama bizler tecrübeliyiz yargı alanında. Yaşananları biliyoruz. Kaçıp göçüp ondan sonra hiçbir ceza almadan zaman aşımına uğradıktan sonra elini kolunu sallayarak gezenlere şahit oldu bu ülke. Bunlar tekrar yaşanmasın istedik. Evet, büyük bir deprem ama bunu felakete çeviren insanoğludur. Bunu biliyoruz. O yüzden bunun sorumlularının tamamı hesap versin ve bir dönüm noktası olsun bu deprem, en azından bu aşamasından sonra. Önümüzdeki yıllarda bir daha yaşanmaması için caydırıcı, cezasızlık algısından uzaklaşan bir yargılama süreci hayata geçsin istedik.
Oldu mu peki?
Şöyle ifade edeyim, bizim başvurularımızı esas alarak bazı kaçma girişimlerinin önlendiğini biliyorum.
Doğru.
O anlamda evet, bazı kaçma girişimleri önlendi. Hatta bazı bankaların parasını çekmeye çalışan müteahhitlerin parasını ödememe gerekçesi Türkiye Barolar Birliği'nin savcılığa yaptığı başvuru olarak gösterildi. Henüz o başvuru sonuçlanmadı, o yüzden ödemiyoruz diyerek durdurdu bankalarda ve bazı kaçma girişimleri de engellendi. Ancak tabii tamamında bu sağlanabildi dersem maalesef yanlış söylemiş olurum. İşte burada ben şu anda Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'ta bir Ezgi Apartmanı dosyası örneği verebilirim.
Evet, simge davalardan biri.
Tabii. Evet, altındaki pastanede kolon kesildiğine ilişkin anladığım kadarıyla dosyanın içeriğine çok vakıf değilim ama
35 kişi orada hayatını kaybetmişti Ezgi Apartmanı'nda.
Evet, zannedersen bir kolon kesme iddiası evet. var. Ancak müteahhidi o pastanenin de aynı zamanda daha doğrusu müteahhit değil pastanenin altındaki pastanenin işletmecisi hakkında yurt dışına çıkış tedbiri konulmuş ancak tutuklama tedbiri uygulanmamış ve şu anda kendisi yakalanamıyor. Kuvvetle muhtemel yurt dışında olduğu değerlendiriliyor, bir şekilde kaçtığı değerlendiriliyor. Bunun gibi de çok sayıda vaka olduğunu biliyoruz. Firari dosyaların olduğunda maalesef biliyoruz. Tam anlamıyla uygulanamadı. Tabii burada şunu da eklemek gerekiyor ama çok büyük bir deprem. İşte ağırlıkla 4 ilde on binlerce soruşturma dosyasının ilk etapta ölüm muayeneleriyle başlayan daha sonra soruşturmaya dönüşen bunların raporlaşma süreçleri yoğunlukla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bu raporların alınması evet. yönünde işlem tesisliyor ama bir sene doldu hala çok sayıda dosya anlayabildiğimiz kadarıyla yaklaşık %10'u şu anda kovuşturmaya dönüşebilmiş durumda yani dava açılabilmiş durumda. Binlerce dava dosyası Katü'den soruşturma dosyası Katü'den rapor gelmediği için hala kovuşturmaya dönemedi. Burada büyük bir tehlike var.
Peki neden sadece tek teknik üniversite? Onu da biraz yani neden sadece katıyor? Çünkü benim önümde de dosyalar var. Özellikle bu simge davalardan bahsettiniz. Evet. Siz Ezgi Apartmanı, İSEAS Otel, evet. Ebrar Sitesi ve Sait Bey Apartmanı. Mesela buralara baktığımızda hep Trabzon Teknik Üniversitesi'nin raporlarını evet. görüyoruz. Neden tek üniversite? Bir coğrafya yakın diye mi? Bunun sebebi nedir?
Şöyle anlayabildiğimiz kadarıyla çok sayıda üniversite bu raporlamaları yapmak konusunda istekli davranmadı. Bizim bazı savcılardan öğrenebildiğimiz kadarıyla sonuç olarak üniversitelerle yazışıyor savcılıklar bu raporlamaların yapılabilmesi için. Ve o üniversitelerde kendi işte akademik kadrosunun bu anlamda uzmanlılığının ve yeterliliğinin bulunmasına göre olumlu veya olumsuz bir yanıt veriyorlar. Anladığımız kadarıyla yoğun şekilde bu raporlama sürecine üniversiteler girmek istememişler. Bunun ciddi bir tabii zaman alan çok ciddi bir süreç. On binlerce dosyanın tek tek bilirkişi raporlarının hazırlanması. Ancak tabii burada bir ortak aklın devreye girip bir şekilde buna ilişkin olarak üniversitelerde YÖK üzerinden belki görüşmelerinin yapılıp farklı üniversitelerden de destek alınması gerekirdi. Bu soruşturma süreçlerinin bu kadar uzamasının sonuçları var çünkü. Tam ona gelmiştim. Soruşturma aşamasında bazı suçları saymayacak olursak bir takım suçlar bakımından bir yıllık azami tutukluluk süresi var. Şimdi evet. bunlar yaklaşık bugünden itibaren önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bu tutukluluk süreleri dolmaya başlayacak. Eğer Katü'den raporları gelip de kovuşturma açılamamış olursa eğer bu kişiler serbest bırakılmak durumunda da kalınacak. Böyle de ciddi bir sorun var şu anda önümüzde. Bu takvimde bugün yarın itibariyle artık bu bir yıllık tutukluluk süreleri dolmuş bulunacak veya bir hafta, iki hafta, bir ay sonra en geç dolmuş bulunacak. Halle böyle de bir ciddi problem var karşımızda. Yani bir an önce savcılıkların özellikle tutuklu dosyalarında raporları alıp iddianamelerini düzenleyip mahkemeye göndermeleri gerekiyor ki sürekli sağlıklı olarak işleyebilsin.
Çok önemli bir noktaya hatırlattınız, söylediniz ilki. Yani şöyle Katü dışında birçok dinleyicilere belki kısaca tekrar etmekte yarar var.
Evet.
Daha çok bu yıkılan binalarla ilgili araştırmaların, teknik raporların Katü üzerinden yani Karadeniz Teknik Üniversitesi üzerinden yapılmasının sebebini sordum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Sakan'a ve kadro yetersizliği ya da başka nedenlerden dolayı bu savcılıkların taleplerini geri çevirdiklerini anlattı. Evet. Şimdi biz 81 ilde üniversite açıldı, çok iyi, üniversitelerimizin sayısı arttı, üniversite öğrencilerimizin sayısı arttı diye bir yandan övünüyoruz. Aslında bakıldığında üniversitelerin nasıl bir altyapı, ne kadar güçlü bir altyapıyla kurulması gerektiğine dair de önemli bir detay. Ancak bu raporlamaların geç gelmesi haliyle davaların uzamasına ve Sayın Sakan'ın da hatırlattığı gibi tutuklulukların bitmesine de sebep olabilecek. Yani davaların, dava süreci uzayacak. Şöyle son olarak şunu da sormak istiyorum. Biliyorum bir toplantınız da var, ona yetişmeye çalışıyorsunuz.
Ya estağfurullah.
Kamu yetkilileriyle ilgili, yani kamu görevlileriyle ilgili bu çok tartışılıyor da, yani herhangi bir soruşturma izni verilmediği yönünde burada, çünkü sorumluluğu olan kamu görevlileri, belediyeler var. Parti ayırmaksızın. Yani insan hayatı söz konusu. Bu konuyla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Niye kamu görevlileri bu kadar yıkılan bina ya da ağır hasar alan bina olmasına rağmen kamu görevlileriyle ilgili bir işlem yapılmadı ya da yapıldı da biz mi görmedik?
Evet, öncelikle az önceki tespitiniz için teşekkür ediyorum. Bu deprem süreci aslında Türkiye'deki akademinin ne kadar ciddi sorunları olduğu ve akademik yetersizliğimizi gün yüzüne çıkarmış bir durum. Maalesef böyle bir acı bir tecrübeyle de bunu görmüş olduk. Bizler söylüyorduk bunu. Sürekli üniversite açarak olmaz, akademisyen yetiştirmek gerek. Yeterli akademisyen olmayan üniversitelerde verilen eğitimin niteliksizliğini de aynı şekilde vurguluyorduk. Bu durumda bunun ortaya çıkarttığı unsurlardan bir tanesi. Şimdi tabii kamu görevlilerine gelecek olursak burada daha farklı bir durum var. Öncelikle Türkiye'de yargı sistemi şuna karar vermeli. 99 depremi ve yaşanan süreçte maalesef ki yargının elindeki yetkiler de bir nebze göz önüne alındığında verdiği çok kötü bir sınav vardı. Ve biz maalesef daha sonrasında yaşanan diğer depremlerde de, Van depreminde de, İzmir depreminde de, bugün yaşadığımız 6 Şubat depreminde de cezasızlık politikalarının etkisinin ne kadar büyük olduğunu gördük. Az önce Ebrar'sa dediniz, ben sabah 4.17 itibariyle Maraş'ta programlara katıldım. Ebrar sitesindeydim. İnsanlar 1400'ün üzerinde insan o sitede yaşamını kaybetti.
Evet.
Hala bulunamayanlar var. Cesedine ulaşamayan insanlar var, yakınlarının, ailelerinin.
Evet, 142 kişi.
Evet, mezar yerimiz yok. Diğerlerinden daha kötü durumdayız diyorlar. Düşünebiliyor musunuz?
Evet.
En azından gidip dua edebilecekleri bir mezarları var. Bize o bile çok görüldü diyor insanlar. Şimdi burada yargı şuna artık karar verecek. Burada sorumluluk alacak mı üzerine ve Türkiye'de depremlerdeki cezasızlık algısını Türk yargı sistemi kaldıracak mı, kaldırmayacak mı? Kaldıracağım diyorsa artık elinde argümanları var, enstrümanları var. Kaldırabilir. Şunu ifade edebilirim somutlaştıracak olursam. Kamu görevlileriyle ilgili olarak şu anda birçok dosyada Ebrar sitesi de dahil olmak üzere kamu görevlilerinin yargılanmalarında özel soruşturma usulü uygulandığı için, yani bir kamu görevlisini doğrudan soruşturmaya başlayamıyor Cumhuriyet Savcısı. Öncelikle izin prosedürü işletiliyor. İlgili bakanlıklardan, hangi bakanlığa bağlıysa o bakanlığın o kamu görevlisinin soruşturulmasına ilk önce izin vermesi gerekiyor. Ondan sonra savcılıklar başlatabiliyorlar. Ebrar sitesinde de kamu görevlileriyle ilgili dosya ayrıldı, tefrik edildi ve onun soruşturma izinlerinin tamamlanması bekleniyor. Az önce ifade ettiğiniz İSİAS Otel'de de aynı şekilde kamu görevlileri ayrıldı soruşturmada. O soruşturma için izinlerin verilmesi bekleniyor. Şimdi bakanlıkların ivedi olarak gerek belediye gerek valilik çalışanlarıyla ilgili olarak hiç zaman geçirmeksizin bu izinleri vermesi gerekiyor. Toplu şekilde izni vermesi gerekir bakanlıkların artık. Çünkü soruşturma yapılması bir kişinin suçlu ilan edilmesi demek değil. Masumiyet karinesi gereğince o kişi kesin bir hükümle sonuçlanıncaya kadar suçsuzluğu devam ediyor. Ancak müsaade edecek ki bakanlıklar, savcılıklar bu kişileri soruşturabilsin ve haklarında ihmalleri, denetim görevi kapsamındaki ihmalleri bunun sonuca ilişkin milliyet bağının olup olmadığı değerlendirilerek bu kişiler hakkında da ceza açılabilsin. O nedenle şu anda bu soruşturma usulleri nedeniyle savcılıklar ellerindeki kamu görevlisi dosyalarını maalesef ki bekletiyorlar.
Peki bu izin yani savcılıkların ilgili kamu kuruluşlarından izin alma prosedürünün bir kriteri yok mudur Sayın Sakan? Yani çünkü bu süreç uzamasıyla birlikte malum delillerin de haliyle yok edilmesi söz konusu olabilir. Bunun bir kriteri yok mu?
Maalesef bunun kriteri zaten somut olarak bunun kriterlerini tek tek sayma şansınız hiçbir hukuk sisteminde yoktur. Ancak demokratik sistemlerde ve yargısı bağımsız olan sistemlerde zaten bu tür kriterlerde aranmaz. Genel olarak bir kişinin görevini kötüye kullandığına veya ihmal ettiğine dair küçücük de olsa bir emare varsa kişi yargılansın, soruşturulsun en azından. Bu daha kovuşturma evet. bile değil. En azından bir Cumhuriyet Savcısı bunun bir ifadesini alabilsin, tanıkları dinleyebilsin ve bir sonuca ulaşabilsin diye bu izinler rahatlıkla verilir. Kamu görevlileri de bundan rahatsız olmazlar çünkü yargı sistemine güvenirler. Fakat bizde durum maalesef ki böyle değil. Bizde oldum olası kamunun kendi personelini korumak, kayırmak gibi bir refleksi var. Aynı zamanda bu refleks kişiyi korumanın dışında kurumu ya da devleti korumak gibi de bir farklı reflekse de dönüşmüş durumda. Oysa ki demokratik sistemlerde hukuk sistemi devleti değil, aksine devlete karşı kişinin, insanın haklarını korur ve gözetir. Fakat bizdeki bakış açısı özellikle kamuda az önce ifade ettiğim üzere daha çok devletçi bir bakış açısıdır. Ve bu anlamda da soruşturma izinleri konusunda maalesef ki ciddi sorunlar çıkar. Bu aşamada bu tabii ki bir keyfiyet içeriyor ancak bu keyfiyet tam anlamıyla bir keyfiyet değil. Çünkü idarelerin de bu konuda verdiği kararlar yargı denetimine tabiler. Ancak bakanlıklar bu konuları biz soruşturma izni vermeyelim, savcılıklar gitsin bu işi idari yargıya taşısınlar bakış açısıyla bakacak olurlarsa bu kişilerin yargılanması önümüzdeki 5 yılda ancak başlayabilir.
Peki son olarak Sayın Sakan şunu sormak istiyorum. Son sorum. Şimdi deprem bir yıl geçti ancak deprem olduktan sonra insanlar tabii kimisi şu an yaşadıkları o bölgedeki şehirleri terk ettiler. İşte büyük şehirlere yerleştiler ya da çevre illere yerleştiler. Bir hukuki sürecin peşine düşecek ne halleri vardı ne de durumları vardı. Şimdi o depremzedeler muhtemelen bizi birçoğu dinliyor şu an. Bir hukuki süreç başlatmak istiyorlarsa kendi hakları ile ilgili barolardan nasıl yardım alabilirler, neler yapmaları gerekiyor? Bu soruyla sizi uğurlayalım.
Teşekkür ediyorum. Aslında depremin olduğu andan itibaren bu konuda bilgilendirmeye çalıştık yurttaşlarımızı. Bizim deprem bölgesindeki barolarımız ve baro başkanlarımız ve yönetimlerimiz inanılmaz bir süreç yürüttüler. Kendileri depremzede oldukları halde kendi dertlerini bıraktılar. Hemen adli yardım ofislerini kurarak yurttaşların hak arama mücadelesinde onların yanında bu desteği sunmaya başladılar. Adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında avukatlık ücretini vatandaşın değil devletin ödediği bir sistem kapsamında çalışmalarını ilk günden itibaren sürdürüyorlar. Yurttaşlarımız hangi konuda olursa olsun, çünkü bunun hem idari yargı kısmı var hem adli yargı kısmı var ve son derece teknik konular. Bireysel olarak bizim bunları bilme şansımız yok. Alanında uzman avukatlarla muhakkak ki yurttaşlarımızın süreci yürütmesi gerekiyor. Bulunduğu illerdeki baroya, adliyeye gitsinler, baro nerede desinler ve baroya gitsinler. Orada arkadaşlarımız onları en doğru şekilde yönlendirecek. Simsarlar var. Sakın ha kanmasınlar. Buradan sizin vasıtanızla uyarmak istiyorum. Hı hı. Ellerine bazı belgelerle biz sizin davanızı açarız. Sizden şöyle yüksek tazminatlar çıkartırız vesaire gibi vatandaşlara olmayacak sözleşmeler imzalatarak davalarını takip etmeye çalışan simsarlar var. Bunlara şahit olurlarsa da aynı şekilde baroya şikayetlerini iletsinler ki bizler gereğini yapabiliriz.
Peki. Çok teşekkürler. Çok sağ olun çok Sayın Sakan.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sakan yayın konuğumuzdu. Şimdi dün itibariyle yani gece itibariyle saat 04.17'den sonra anmalar bölgeden Türkiye'nin genelinden yapılıyor. Ancak son bir yılda bu sürecin tabii bir de bir hukuki boyutu var. Bunu neden söylüyorum? Geçen hafta İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki toplamda 53.537 vatandaşımız hayatını kaybetti. 107.213 vatandaşımız yaralandı. Çöken, yıkılan bina sayısı deprem 38.901 ve 14 milyon insan etkilendi bundan. Bakın 14 milyon. Çöken binalar dışında devam etmeyeceğim rakamları şöyle yani yüz binlerce de hasarlı, ağır hasarlı, yıkılması gereken binalar var. Evet, bunun bir de bir cezai süreci olması lazım. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan'la bu konuyu konuştuk. Çok önemli uyarılarda bulundu. Şundan dolayı şöyle, şimdi davalara bakıldığında bugün işte 2622 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış. Tutuklananlar var. Yurt dışına kaçanlar var. Hatta daha önce görüntüleri de yayınlandı. Bazı müteahhitleri yani soruşturma geçirmesi gereken ancak firari durumda olan müteahhitleri depremzedeler kendileri yakaladılar. Yakaladılar ve polise teslim ettiler. Bunları da gördük. Şimdi bu soruşturmaların hızlı yürütülmesi gerekiyor. Hızlı yürütülmesi için de yıkılan ya da ağır hasar alan, orada işte hayatını kaybeden binalara ilişkin bir teknik inceleme yapılması gerekiyor. Raporlamaların yapılması gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan dedi ki, savcılar üniversitelere gönderiyorlar. Birçok üniversiteden yeterli kadromuz yok, bu raporlamayı yapamayız diyerek ret yanıtı alıyorlar. O yüzden KATÜ yani Karadeniz Teknik Üniversitesi bu anlamda işte bu simge davalar, İSYAS Otel 72 kişi hayatını kaybetmiş, Ezgi Apartmanı 35 kişi hayatını kaybetmiş, Ebrar Sitesi ve Sait Bey Apartmanı 1400'den fazla yurttaş hayatını burada kaybetmiş, yıkılmış bu binalar. Şimdi buradaki duruşmalara, buradaki dava süreçlerine bakıyorsunuz. Hepsinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin raporları var. Bunun nedeni de birçok üniversitede yeterli uzman, akademisyen, personel yok. O yüzden Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gidiyor bunlar. Sonra ne oluyor? Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki yığılma diğer üniversitelere gönderemedikleri için dava süreçleri uzuyor. Ve tutukluluğa belirli bir süre insanı tutuklu tutabiliyorsunuz cezaevinde. Gelmeyince onlardan rapor ya da dava süreci ilerlemeyince bu insanlar serbest bırakılıyor. Erinç Sakan'ın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın davaların hızlı ilerlemesi için yaptığı önemli kritik uyarılardan biri buydu. Tekrar etmekte yarar var. Bu konuyla ilgili YÖK devreye girebilir. Ortak bir çalışma yapabilir. Biz de buradan tekrar bunu, bu dava sürecinin hızlanması, dava süreçlerinin hızlanması için bunu Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın uyarısını tekrar edelim. İkincisi, şu an hala bir hukuki süreç başlatmamış olan depremzedeler eğer başlatmak istiyorlarsa, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sakan dedi ki, bulundukları ilin barosunu sorsunlar, baro nerede desinler. Oraya gitsinler ve durumlarını anlatsınlar. Oradaki barodakiler, yetkililer kendilerine yardım edecektir. Bir. İkincisi, bazı para ve simsarlara dikkat edin uyarısında bulundu Saka. Bunlar size sözleşme imzalatabilirler. Biz sizin hakkınızı arayacağız. Sizin işte gerekli paraları, tazminatlarınızı alacağız deyip kandırabilirler. Bunlara sakın kanmayın. Ve bunları da baroya şikayet edin dedi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan.
depremle ilgili geçen yıl 6 Şubat ve 1 yıl boyunca sürekli deprem konusunu, depremi, depremin yarattığı mağduriyeti, faciayı işledik. Radyo Sputnik olarak da işlemeye devam edeceğiz. Diyorum, bugünlük sürenin sonuna geldim. Masada Simge Erten ve editörüm İrem'e teşekkür ediyorum. Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.